Dünya ve Biz'den hepinize iyi akşamlar. Bugün konuğum emekli Büyükelçi Selim Kunaralp. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Selim Bey ile Ukrayna'yı konuşacağız. Epey bu arada şunu söyleyeyim. Bilmiyorum, belki Selim Bey de öyle düşünüyor mudur? Hani biraz gündemde alt sıraya sanki iner gibi oldu. Hani uluslararası haber bültenlerinden söz ediyorum. Bu da herhalde pek şaşırtıcı değil ama hani deyim yerindeyse ne kadar maymun iştahlı bir tüketim, haber tüketimi var. Yani artık o ilk günlerdeki ilgi pek yok. Ama bu savaşın küresel etkisinin genişleyerek, derinleşerek devam ettiği kuşkusuz, bizim komşumuz da cereyan ediyor. 9 Mayıs önemli bir dönüm noktasıydı. Neden? İşte zafer günü, Rusların Nazi Almanya'sına karşı 2. Dünya Savaşı'nı kazanmaları ve Putin'in buna atfettiği özel önem, orada yapacağı konuşmadan bir beklenti vardı. Çoğu uluslararası uzman boş konu, yani boş konuştuğu anlamında değil ama hani içinde pek öyle üzerine yorum yapılacak bir yeni bir yönelim yok dediler. Dilerseniz biraz savaşın gidişatıyla başlayalım. Bu Kiev'den zaten çekildi. Şimdi ikinci büyük kent Harkiv etrafındaki muhasaranın da gevşediği, çekilmekte olduğu anlaşılıyor bugünden itibariyle. Buna karşılık güneydoğuda hareketlilik artıyor. Hatta Odessa'ya ilk saldırılar başladı. Şeyi ben gördüm. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines de savaşın gidişatının ne olacağı belirsiz diyor. Bir de hani not olarak bu konuyla ilgisi yok belki ama nükleer savaş tehlikesi de pek yok diyor şimdilik. Ama nereye kadar, ne kadar süreceği belli, ne yöne evrileceği belli ama muhtemel olan Transdniester'le bir kara bağlantısı kurup o şekilde devam etmesi deniyor ve Putin'in bu kararlılığında da bir eksilme yok deniyor. Yani illaki bu Ukrayna'yı boyunduruk altına almak. Bunu soracağım size, hani şu gelinen aşamayı siz nasıl okursunuz, öyle deniyor ya, bundan sonra nereye gider, bir süre hakkında bir tahminde bulunabilir misiniz? Tabii ne siz ne ben askeri uzman değiliz ama hani hiç size
askeri uzmanları gördük gerçekten.
Evet, onu da söyleyelim. Bir de şunu ben bunu Profesör Doktor Serhat Güvenç yazmıştı. Onu vurgulamadan edemeyeceğim. Yani Odessa'yı da hani verse canım ne olacak, şu iş tatlıya bağlansın gibi böyle konuşuluyor. Hani böyle Donetsk, Luhansk zaten gitti, Kırım da gitti. Hani şu Odessa'da uzatmadan bu işi tat falan. Odessa tabii Ukrayna'nın neredeyse ihracatının tamamı. Yani bunun Polonya'ya, Romanya'ya demir yoluyla, karayoluyla yerine ikame edilmesine imkan yok. Onu da hatırlatmadan edemeyeceğim yani. Hani o şekilde onu ayrıca soracağım ama barış masası nasıl kurulur diye bir sonraki soruda. Siz şu gelinen aşamayı, 9 Mayıs konuşmasına bilmiyorum baktınız mı Putin'in? Hani oradan sizin gözünüze çarpan belki unsurlar vardır. İsterseniz böyle bir alandaki durumla başlayalım. Sonra salonu soracağım ikinci soruda.
Şimdi durumu gayet güzel özetlediniz. Çok fazla ilave edeceğim bir şey yok. Gerçekten yani Kiev demek lazım.
Evet, artık öyle diyoruz. Harkiv, Kiev.
Harkiv, Kiev. Ukraynacası ve dolayısıyla o ülkenin şehirleri olduğuna göre onların dilindekini kullanmak lazım. Kiev Rusça, Harkov da Rusça.
Falan. Lvov, Lviv de.
Onların üzerindeki baskı azalmış vaziyette. Buna karşılık işte 19 Nisan'dan itibaren de, yani neredeyse bir ay olacak, önceliği doğuya verdi. İşte Donbas'ı tamamını ele geçirmek, işte Mariupol, ki Mariupol hala tamamen Rusya'nın eline geçmiş değil. Yani birkaç yüz kişi.
Onu bile ilan edemedi sonuçta 9 Mayıs konuşmasında. Evet, evet. Yani Mariupol'da alındı dahi diyemedi.
Tabii. Fakat işte öncelik o tarafa doğru kaydı. Evet. Dediğiniz gibi amaç sanki, yani Putin'in beyninin içine okumaya hiçbirimizin gücü yetmiyor. Amaç Ukrayna'yı Karadeniz'den kesmek tamamıyla, öyle anlaşılıyor. İşte oradan Moldova'ya, işte Transnistria'ya kadar falan uzanmaya çalışmak ama birkaç yüz kilometrelik bir yol bu.
Evet.
Kat edilecek ve kocaman bir şehir. Oysa şimdiye kadar büyük şehir ele geçirmekte başarılı olmadı Rus ordusu. Dolayısıyla hedef bu. Fakat öbür tarafta da Ukrayna esasında Zelenski şeyin bu savaşın Rusların özellikle Putin'in demek lazım. Putin'in çünkü savaş Putin'in savaşı
evet. Önce
sonunda. Putin'in hesaplarının ve bizdeki işte kendilerinden menkul askeri uzmanların beklentilerinin aksine öyle kısa zamanda bitmedi. Ve her halükarda Rusya'nın zaferi olarak bitmesi bu saatten sonra çok zor. Dolayısıyla Zelenski Amerika ve İngiltere'den de aldığı destekle ülkenin tamamı kurtarılmadıkça hatta Kırım dahi yemeye başladı. Bu savaş bitmez. Yani ben şeye baktığım zaman Batı'nın özellikle işte demokrasilerin bu işe bakış açısına baktığımda hakikaten de yani bu savaşın Rusya'ya bir kazanç getirmesi şeklinde bitmesi kabul edilecek bir şey değil. Çünkü artık 19. asırda yaşamıyoruz. Özellikle Avrupa'da işte hudutların, uluslararası hudutların yani Yugoslavya'nın işte parçalanmasından bahsetmiyorum ama yahut Almanya'nın birleşmesi falan. Ama uluslararası hudutların zor kullanılaraktan değiştirilmesi kabul edilemez bir şey. Şeyi tabii Batı'nın hatası işte Kırım'a saldırı olduğunda 2014'te ve daha önce işte Gürcistan'a Rusya'nın saldırı göz yummak oldu.
Evet.
Ama yani bu noktadan sonra şeye Putin'e işte bilmem bütün Karadeniz sahillerini ele geçirme imkanını vereceklerini zannetmiyorum. Çünkü bu yapıldığı takdirde o zaman başkalarını nasıl durduracaksınız? Çin şeye geldiği zaman Tayvan'ı almaya kalktığı takdirde nasıl karşı çıkacaksınız? Bilmem daha yakın bölgemizde işte bilmem Orta Doğu'da hudutları değiştirmeye kalkarlarsa birileri nasıl itiraz edeceksiniz? İsrail işte Filistin'in işte önemli bir bölümünü işgal ediyor malum. Şimdiye kadar uluslararası toplum tanımadı. Ama şeyi tanıyacak olsalar Rusya'nın bir miktar Ukrayna toprağını ele geçirmesini tanıyacak olsalar o zaman İsrail diyecek ki işte benim de işgal ettiğim toprakların bana ait olduğunu kabul edin diyecek. Türkiye diyecek ki 50 senedir neredeyse Kıbrıs'ın üçte birinin ondan sonra ayrı bir şey olduğunu kabul etmiyorsunuz. Bunu kabul edin diyecekler. Oysa işte uluslararası toplum tanımadı değil mi?
Evet.
Kıbrıs'ın kendileri açısından işgal olarak gördükleri.
Putin haklı görenler de özür dilerim araya giriyorum. Onu söylüyorlar ama hani burada çifte standart var.
He.
İşte yapılıyor bu tip. Yani i̇şte Rusya yapılmıyor. Yapınca mı?
Yapılmıyor. Ben de onu...
İşte hani Irak işgal edildi. Efendim He. işte Belgrad havadan bombardıman edildi 3 hafta boyunca. Kosova'yı dahi hani bu
tabii,
şeye
katıyor. Ama o bir iç savaştı.
Evet.
Yani Yugoslavya'nın kendi içinden kaynaklanan bir savaştı. Irak,
i̇şte Suriye de buna, Irak, Libya Suriye, deniyor.
Onlar malum. Da hep böyle, siz o bölgeyi benden çok daha iyi biliyorsunuz tamam. ama Saddam'ı devirmek böyle kendi kendine olmuş bir şey
evet.
değildi. Kuveyt'e saldırdı. Ondan sonra dünyayı işte kimyasal silah veya nükleer silah peşinde koşmadığına dair şey yapamadı, ikna edemedi. Şeyleri içeri almadı uzunca bir süre. Gözlemcileri, Birleşmiş Milletler'in gözlemcilerini falan. Yani kendi kendine bence açtı o problemi. Saddam, başkaları tabii aynı görüşte olmayabilir. Neticesinde çok kötü olduğunu konusunda benim de bir şeyim yok, tereddütüm yok. Kötü oldu. Ama yani uluslararası toplum durduğu yerde saldırmadı Irak'a. Burada veya bir komşusu saldırmadı. Tam tersine Irak Kuveyt'e saldırdı. Oradan da işte Suudi Arabistan'a doğru gidecekti yani durdurulmasaydı muhtemelen. Yani dolayısıyla bizde tabii şey var. Putin'i haklı göstermeye çalışanlar falan maalesef çok var.
Evet.
Onlar da herhalde belki şey diye düşünüyorlar. Yani işte bu kabul görürse bizim de bir takım toprak iddialarımız ondan sonra... belki sempatiyle karşılanır. İşte yarın öbür gün gidip bir iki üç tane Ege Adası'na el koyarsak şey diyebiliriz ya işte bilmem Rusya'nın Ukrayna'nın üçte birine ele geçirmesine itiraz etmediniz. Buna da itiraz ettiniz.
Aslında Kırım dahi ona yeter.
Kırım dahi ona yeter orada ama en azından da, tanınmadı.
İşte bakın evet.
Tanınmadı. Yani Kırım'ın durumuyla Kıbrıs'ın durumu çok farklı değil birbirinden. Kuzey Kıbrıs'ın durumu. Şimdi birdenbire ondan sonra ne yapalım ya işte ondan sonra işte bu Putin de aldı buraları işte kim çıkartacak kimse çıkartamayacak falan. Onun olsun bir anlaşma imzalayalım falan. Ben bunun böyle bir şeyin mümkün olacağına inanmıyorum.
Ona geleceğim. Siz de sözü oraya getirdiniz. Savaş bitmez dediniz zaten. Hani bitmez tabii elbet bir.
Yani bir gün işte, bitecek işte,
tabii. Onu konuşalım. Nasıl biteri? Şimdi barış, hani barış kimsenin karşı çıkamayacağı bir şey. Barış hemen barış. Ben de doğrusu bunu içi boş buluyorum. Yani hemen barış o zaman işte ne yapalım? Bu çizgide duralım ki barış olsun. Maksat bir an önce barış. Bunu
olmaz,
yani Zelenski'nin yerine koyunca ya da Ukraynalıların yerine koyunca kendini olmaz gibi geliyor. Şimdi savaşan taraflar sözcüğü de bana yanlış geliyor. Hani işgal eden, saldıran taraf var. Bir kurban yani savaşan taraflar var. Bunlar birbirlerini yıpratacaklar. Bu yıpranmanın sonunda da elbet masaya oturacaklar. Bütün savaşlar masada biter. Evet tabii hani bu da ama bu da basma kalıp hani burada bir dediğiniz gibi çünkü saldıran taraf hem de daimi beş üyeden biri komşusuna saldırıyor. Onun egemenliğini tanımıyor. Batı'da da bir savaşmadan kazanalım. İşte o sözünü ettiğim Avril Haines'in konuşmasında o da var. Yani diyor ki 3. Dünya Savaşı çıkarmaya da niyetimiz yok. Bu nasıl olur? NATO doğrudan işin içine girerse olur ama onun dışında da her şeyi yapıyorlar. Kimileri de diyor ki bu zaten 3. Dünya Savaşı başladı bu haliyle. Kimisi Soğuk Savaş başladı diyor. İşte bu Putin'i tahrik etmek meselesine değindiniz zaten. Bu NATO genişlemesi tahrik etti Putin'i ondan oldu bunlar diye faturayı Batı'ya çıkaran, NATO'ya çıkaran var ama hani öbür türlü de uzatmadan teslim ol demeye geliyor gibi geliyor bana. Onu soracağım yani nasıl biteri, masaya nasıl oturulur, ne zaman bu iş nasıl sonuçta? Elbet bir gün oturulacak çünkü. Ne olduğu zaman masa gerçekçi olur. Bir de şeyde görüşünüzü merak ettim. Yani sanki Almanlarla Fransızlarda biraz nasıl söyleyeyim Macron yeni seçildi mesela. İlk iş Xi Jinping'le konuştu ve şey dedi sonra da bu ikisi birbirle bağlantılı değil ama belki yani Putin'i ortadan böyle hani kamuya açık biçimde aşağılamamak, küçültücü ifadelerden kaçınmak gerekir. Yani buna öncelik verdi. Scholz da benzer şeyler söyledi. Bir de hani bu doğalgazdan bağımlı böyle bugün yarın olma 2024 ortalarına kadar ancak falan gibi. Onu sorayım yani masaya nasıl oturulur? Size göre şöyle önünüze doğru, geleceğe doğru baktığınızda yani illaki bu iki taraf yıpranacak mı yoksa işte Ukrayna kendi sınırlarına kadar tekrar geri gelecek. O zaman da belki masaya oturmaya gerek kalmayacak zaten.
Yani masaya bir şekilde tabii oturacaklar. Şimdi geçmişe baktığınız zaman işte Avrupa'daki savaşlara,
evet.
Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bir tarafın tamamen yenilmesiyle bitti. Kayıtsız şartsız teslim oldu.
Evet.
Almanya, Avusturya, Macaristan, işte Osmanlı İmparatorluğu 1918'de kayıtsız şartsız teslim oldular. İkinci Dünya Savaşı'da Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu. İşte Berlin'e kadar girdi her şeyler, müttefikler, Ruslar falan, Sovyetler demek lazım. O şekilde bitti tabii. Diğer işte Napolyon işte yenildi. Ondan sonra işte şey yapıldı. Sürgüne gönderildi. İşte Napolyon Savaşları da öyle bitti. Bilmem 1870 Fransa-Prusya Savaşı bir tarafın yenilmesi diye bitti. Yani savaşlar genellikle bir tarafın yenilmesi ve öbür tarafın kazanmasıyla biter. O zaman masaya oturursunuz. Masada da işte bu şeyin yenilginin veyahut da zaferin şartlarını konuşursunuz. İşte ben işgal edeceğim senin ülkeni. İşte şu kadar sene oturacağım. Bana tazminat vereceksin. Falan. Bunlar konuşulur. Yani kayıtsız, şartsız teslim olsa bile konuşacak şeyler olur işte. Versay Anlaşması mesela, değil mi? 1919 işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim Sevr, işte Orta Avrupa'da Neuilly, Trianon falan, Macaristan, Avusturya falan. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra öyle uzun vadeli bir barış anlaşması yapılamadı ama Japonya ile yapıldı mesela. İtalya ile yapıldı. Almanya'nın bölünmesinden dolayı yapılamadı ve böyle bir teslimin şartları ondan sonra konuşuldu. İşgal edilen toprakların iadesi filan. Burada masaya hakikaten nasıl oturulabilir? Ya bir tarafın kazanması, öbür tarafın yenilmesiyle ancak ama oturulabilir.
Yani Ukrayna kazandı dediğinizde, başta değindiniz zaten, Rusya sınırlara tekrar geri gelecek, evet. Ve Kırım dahil.
Zaten Zelenski bunu söylüyor, evet. Şimdi.
Tazminatı da gündeme getirdi.
Tabii hatta. Şimdi demin işte gelirken vapurda Financial Times'dan bir yazı okuyordum. Yani asgari 500 milyar dolar bugüne kadar gelen zarar. Yani Türkiye'nin milli geliri ne kadar? 800 galiba, değil mi?
Evet, öyle bir şeydi.
Yani Türkiye'nin bilmem 9 aylık filan milli gelirini bunlar işte 2 ayda yerle bir ettiler. Ve şimdi ne konuşuluyor? İşte bilmem oligarkların parasının kullanılması, Rus Merkez Bankası'nın işte paralarının kullanılması. İşte 600 milyar orada var mesela. Onu alalım. Bunu Zelenski söylemiyor. Bunu Amerikalılar, Avrupalılar, evet. Filan söylüyor. Yani Rusya'ya bir fatura bir şekilde uzatılacak. Yani hakikaten uluslararası toplumun bu kadar zayiat, insan kaybından bahsetmiyorum. Yani onlar da rakamı tam olarak bilinmiyor ama kadın, çoluk, çocuk falan on binlerce insan öldü. Rusların bu saldırısından sonra, Putin'in saldırısından sonra bütün bunların bir hesabının görülmesi icap edecek. Hesabını görmezseniz o zaman herkes etrafa saldırmıyor. Aa, demek ki böyle oluyormuş bu iş. Ben de gideyim komşumdan biraz toprak alayım. Nasılsa işte şeyde cephede yenilmediğim sürece bunun hesabı sorulmuyor diyecekler. Yani 19. asra hatta daha öncesine, evet. Geri dönmüş olacağız. Bunun olabileceğine ben ihtimal vermiyorum.
Ama burada bizim hani bizim yerli milli Putinciler, Putin severler, siz Putin perestler diyorsunuz. onlar dışında önde gelen kimi işte uluslararası ilişkiler, tarihçiler ve uluslararası ilişkiler uzmanları da bazıları şey diyor, yani burada hedefi iyi belirlemek gerekir. Evet, yani bu yaptırımların da ucu açık şu anda. Hani bu yaptırımlar ne zaman bitecek? Bu belli değil. İşte Rusya'nın silahlı kuvvetler kapasitesinin çok köreltilmesi gerekir diye açıktan da söyledi bunu ABD. Bunu söylememek gerekir en azından. Hedefin de bu olmaması gerekir deniyor. Hani sonuçta aslında belki Versay örneği orada çarpıcı olabilir. Yani Rusya'yı aşağılayıcı, baskı altına alıcı bir tarafa da gitmemeli deniyor da öbür türlü nasıl olacak? Hani bunun tekrarlanmamasının bir güvencesi yok.
Yok.
Orada ne düşünürsünüz? Yani nasıl biterim, bir başka tarafı da bu.
Yani evet, işte Versay niye böyle bu kadar çok sert şartlar empoze etmişlerdi Almanya'ya? İşte bir daha savaş çıkmasın.
Tam da o oldu.
Tersi oldu neticede. 20 sene sonra tekrar, evet. Başladı savaş malum. Bu ilk haftalarda şeyi çok görüyordum özellikle Batı basınında. İşte bu Putin gitmeden bu iş bitmez söylemine çok rastlıyordum. İşte kimisi işte hasta olduğunu, işte evet. Bilmem, hatta böyle bir takım böyle psikolojik sorunları olduğunu, fobileri olduğunu falan. Evet. İşte meşhur masa vardı böyle, evet. 20 metre uzunluğunda falan.
En yakınındakiler bile karantinaya almıyormuş, 15 gün bekliyorlarmış, sonra geliyorlarmış.
Psikolojik problemleri olduğuna dair işte şeyler vardı. Bu gidici falan deniyordu. İşte Putin'den sonrakilerle de anlaşırız bir şekilde falan. Onlar işte yaptıkları hatanın farkına varırlar ve hudutlarının gerisine çekilirler deniyordu. Şimdi artık öyle denmiyor. Şeyde yani Putin'in belki hakikaten ürkütmemek için... da olabilir ama yani şeyde böyle yetki sahibi diyelim Avrupa ve Amerika liderlerinde artık Putin gitmeli sözüne rastlamıyorum. Ama diğer taraftan da kimse bu savaş işte 3-5 güne kadar biter demiyor da, bahsettiğiniz işte mesela o istihbarat görevlisi, sorumlusu Amerikan, evet. Şeye, kongreye falan, evet. Verdiği ifadede işte bu birkaç ay daha gider en azından falan diyor. Yani şeyin uluslararası toplumun, özellikle Batı'nın beklentisi bunun kolay kolay bitmeyeceği. Onun için işte ilave yardımlar, silah, ki onlar bedava veriliyor.
Evet.
Silahlar ve gittikçe daha sofistike silahlar ondan sonra veriliyor şeye. Hatta bugün işte mesela yine okuduğum bir haberde işte Boris Johnson'un şeyi Finlandiya ve İsveç'i dolaşıyor biliyorsunuz. Onlar evet. NATO şeysi. Bugün yarın Finlandiya'nın adaylığını koyması bekleniyor. Arkadan da İsveç'in.
Hatta hızlıca değil mi? Haziran'da da evet. kabul edilmeleri bekleniyor.
Evet. Şeyde ve onlardaki endişe yani işte tam üye olmadan NATO'ya o 5. madde işleyecek mi? Yani o arada Finlandiya'ya saldırırsa ki yani pratikte biraz zor. İyice çıldırmış olması lazım. Yani bir savaş dururken bir savaş daha başlatmak falan. Ama Finlandiyalılar onun endişesi içinde. İsveçliler daha az. Boris Johnson işte teminat verdi. Siz yani müracaatı yaptığınız andan itibaren biz sizi kollayacağız.
Evet.
Rusya'nın sizi saldırmasına izin vermeyeceğiz falan. Şimdi böyle bir ortamda nasıl böyle bir tekrar bir barış agit ondan sonra şeyleri Avrupa Güvenliği İşbirliği Teşkilatı bilmem konferansı orada masanın etrafında ortak projeler işte bilmem hudutların kaldırılması veyahut da seyahatin kolaylaştırılması bilmem ne falan. Böyle şeyleri nasıl konuşabilirsiniz Rusya ile?
Evet.
Bu böyle bir ortamda yani Avrupa tamamen değişti ve Avrupa'nın Rusya'ya bakış açısı da çok değişti. Ve sadece bu şeylerde değil, liderlerde falan değil, işte şirketler de
çekiliyor.
Çekiliyor hem de son sürat ve böyle 3-5 milyar kaybederekten çekiliyorlar. İşte şey Renault bedavaya verdi fabrikasını. Société Générale galiba 3,5 milyar euro kaybediyor.
Ki Macron onlara kalın dedi diye aktarılmıştı. Bütün bu büyük 15-20 kadar önde gelen
belki başlangıçta.
Ama yani evet onlara hani kalın ben söylemeden böyle bir şey yok hani kendi kendinizi çekilmek durumunda hissetmeyin dedi ama
belki değişti.
Tabii. Bir de tabii şirketler sonra kendi orada hani Cumhurbaşkanı dediğine bakmıyor. Kendi değerlendi hani.
Kaldı ki. Evet. Ama bir de şey bizde tabii hiç görmediğimiz bir şey. Yani dedim mesela haklı olarak şey diyordunuz. Medya artık başlangıçtaki kadar ilgi göstermiyor. Kamuoyu da hiçbir zaman zaten ilgi göstermedi Türkiye'de. Anlayamadı yani ortadaki sorunun ne olduğunu falan. Çünkü devamlı onlara işte bir Rus propagandası yedirildi televizyonlarda falan. Ama Batı'da öyle değil.
Evet.
Evet yani her gün ilk haber olarak çıkmıyor mesela BBC'de ama yani
oralardan bir kere muhabirler var zaten çeşitli tabii, yerlerden alandan sürekli haber veriyorlar. Evet.
Bir şekilde ve halktan da bir tepki var.
Evet.
O şirketlere karşı mesela Nestle, biz İsviçre şirketiyiz. Biz işte tarafsızız. Biz işte
aslında bu da affedersiniz şöyle denebilir belki. Yani Ukrayna'dan gelen sığınmacılara da kapılar açıldı. Onlar bu yere dedi. Zaten Ukrayna vizesiz seyahat imkanı da kazanmıştı Gürcistan'la beraber Avrupa Birliği'ne. Ama Suriye'ye aynı mesela şefkat, ilgi, muhabbet gösterilmemiş. Belki Türkiye'de de Suriye daha fazla gündemdeydi.
Profilleri farklıydı. Evet. Gelenlerin evet. profili farklı. Şeyde Suriye'den ve işte Afganistan, Pakistan bilmem ne oralardan işte Kevgir gibi olan veya olmayan hudutlarımızdan kimin konuştuğuna baktığınızda ifadeler değişiyor. Hep böyle genç erkekler, eğitimsiz erkekler geliyor.
Suriye'den burada kadınlar, çocuklar daha çok tabii.
Orada erkekler zaten gelemiyor çünkü onların çıkışına izin verilmiyor.
Evet.
Ve kadınlar, çocuklar ve işte entegrasyon ve eğitim düzeyleri çok daha yüksek.
Evet.
Bugün yine bir takım rakamlar gördüm böyle. Türkiye'deki ortalama eğitim düzeyinden daha yüksek. Ukrayna'nın. Şeysi. Dolayısıyla onları entegre etmek daha kolay. Şeyden Suriye'den veyahut da işte öbür yerlerden kaçanlar iş aramaya gidendi büyük ölçüde. Şeysi, kalifikasyonu olmayan bir takım böyle tipler gidiyordu ve onları entegre etmek tabii çok daha zordu. Hem Türkiye'de hem de
tabii zaten onun büyük kısmı da bizde şu anda. Yani 5 milyon.
Evet. Ondan sonra neticeyi de görüyoruz yani. Hesapsız kitapsız yapılan işte birçok işlem bir tanesi de işte bu şey
Sığınmacılar, düzensiz göç.
Sığınmacı mı, misafir mi?
Onu aslında ayrıca soracağım. Türkiye'den söz etmişken ona gelelim. Türkiye'nin durumu ve tutumu. Sizin de serbestiyette çıkan, onu da izleyicilere duyurmuş olalım. Selim Kuner Alp'in yazılarını serbestiyette okuyabilirsiniz. Son yazısı bu konuda zaten. Daha arka planını orada öğrenebilirler. Yaptırımlara uymuyoruz. Delmiyoruz da ama. Şimdilik veyahut. Fakat bir taraftan da mesela bu Bayraktar'ın başarıları, SİHA'ların zaten bunu Ukrayna Savunma Bakanlığı eliyle duyuruyor. Mesela en son o Yılan Adası'nda, Karadeniz'de, Romanya açıklarındaki çıkarma gemisini Bayraktar'dan açılan ateşle batırdılar. Tam da zafer günü, bu 9 Mayıs günü, o dikkatimi çekti. TRT World, yani TRT'nin uluslararası servisi, Rusya'nın tüm kayıplarının dökümünü yayınladı örneğin. Ve bunu sosyal medyada da paylaştı. Yani savaş başladıktan beri ve bana sanki dil biraz iğneli gibi. Hani bu zafer günü diye bir şey yapıyorsunuz ama hani geçit resmi. Sahadaki durumunuz bu. Ve bunda da hani adı konmadan tabii bunda bizim payımız da var der gibi. İki tarafla da temas meselesi var. Daha yeni dün sanıyorum ya da bu sabah mıydı Borrell... İşte Türkiye'ye de teşekkür ediyoruz evet. dedi. İki tarafla da temasları olumludur. Milli Savunma Bakanı Akar gitti Ramstein'de, bu yeni bir uluslararası koalisyon oluşturdu ve bunun lideri ABD.
40 ülke var.
30 yani. NATO'nun ötesine geçiyor. Evet. Bunun FAS var içinde.
İşte falan. Kore, Japonya falan.
Evet, bunlar da var. Bir taraftan da işte Savunma Sanayi Başkanı Demir de, İsmail Demir de biz S-400'ün ikinci partisini alacağız diyor falan. Şu da var. O ilk başlayan o diplomatik trafiğin de arkası kesildi sanki. Değil mi? Evet. Yani o Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, işte Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Hollanda Başbakanı Rutte, Şansölye Scholz, Erdoğan'ın gidip Brüksel'de olağanüstü NATO zirvede Macron'la Draghi ile görüşmesi, sıcak görüntüler, hani kucaklaşmalar falan. Bilmiyorum, bana mı öyle geldi? Arkası kesildi mi? Bunda acaba hani Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet bir anda Gezi davasında 18'er yıl oradaki sanıklara verildi. Ve genel antidemokratik uygulamalar bu mu etkiledi? Ne dersiniz? Yani bir sanki arkası gelmedi bu.
Arkası gelmedi çünkü barış görüşmeleri için irade her iki tarafta da kendini göstermedi. Hı hı. Demin de konuştuğumuz sebeplerden dolayı yani. Şeyde cephede veya sahada net bir netice alınmadıkça iki tarafta
o zaman Türkiye'de istedim. Yapacak iş kalmadı mı?
Yani dolayısıyla Türkiye'nin rolü biraz böyle sınırlı kaldı ve çektiği dikkat de azalmış oldu. Bu bence çok anormal bir şey değil. Tabii rahatsız edici olan şey bence işte bilmem her iki tarafı da kızdırmakta olmamız. Zelenski'nin işte şeyle Yunan hem de bula bula yani Yunan basınıyla geçen haftaydı galiba verdiği demeçle Türkiye'yi bayağı suçladı. İşte bu turistlerle ilgili falan. Ben pek Rus turisti geleceğine ihtimal vermiyorum yani bu şartlarda büyük sayıda. Çünkü para çıkartabiliyorlar falan. Buna karşı göçmen geliyor Rusya'dan. Onu da bugün mesela politikada...
Gerçi o Rus sistemiyle hani o kartlar falan da bloke edildi ama Rusların kendi sistemlerinin burada harcama yapabilmeleri için geçerli olması da sağlandı, öyle bir imkan.
Evet ama yani
hani gidebilecekleri tek tük ülkeden biri de burası. Biz zaten yakın komşu olduğumuz.
Uçak işte charterlar pek gelemiyor çünkü uçakların konuşmuştuk bir programda işte 2/3 falan batıda kayıtlı falan onların da Türkiye'ye gelmesi mümkün değil falan. Ama yine de böyle bir Rus turisti gelecek ümidi var.
Var, açıkça söyledi bunu Erdoğan kaç kere. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan bu sene çok bereketli olacak.
Ukrayna'dan da gelmesi biraz zor, Rusya'dan da gelmesi zor falan. Zelenski o şekilde ondan sonra biraz demek kızıyor yani şeye. Çünkü kendi açısından baktığınız zaman biz bunu daha önce de konuştuk sanırım. Yani bütün dünya Zelenski'yi işte bir konuşma yapmaya davet etti.
Meclislerde.
İşte Katar'da meclis yok ama böyle bir uluslararası forum falan bulundu. Ona hitap etti. Bilmem Kanada parlamentosundan Kore parlamentosuna kadar herkesi, bütün Avrupa'yı galiba şey yaptı. İrlanda'sı, Portekiz'i falan dahil. Amerikan Kongresi işte her yerlerde ayakta alkışlandı falan. Bütün bunlar böyle olurken Türkiye'den hiç ses çıkmadı. Her gün birisi gidiyor. Bazen günde iki kişi gidiyor. Dün mesela Charles Michel işte şey Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Odessa'daydı. Şeyde Kiev'te de işte başka birileri vardı. Şimdi unuttum dün.
Sürekli bir trafik var ve ben
sürekli de... Sürekli bir trafik var.
Şey bunkere inmek zorunda kaldı zaten. Charles Michel de yerin altına...
Evet evet. Yaptı. Odessa'ya çünkü şey bombalar... Odessa'ya nasıl gittiğini... Çünkü liman şehri...
Zaten ondan önce de BM Genel Sekreteri Gutierrez de şeyden... Ama Moskova'dan Kiev'e geçti galiba. Şey oldu. Orada da yine bombardıman.
Evet. Trenden gidiyorlardı. Demek ki şey... Odessa'ya da tren hatları çalışabiliyor. Her gün birisi orada. İşte geçen hafta... Şey gitti değil mi, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi.
Galiba şey First Lady de gitti aynı gün filan. Her gün birileri orada. Bizden işte İbrahim Kalın gitti iki ayda topu topuna. Kimse şeyi davet etmedi, konuşma yapmaya davet etmedi.
Zelenski'yi.
İşte bizim desteğimiz de şeyden ibaret kaldı. Boğazları kapalı tutmak. İşte bu
askeri uçuşlara da hava hava sahası kapandı. Hava bir de bayraktar. Kapandı.
Bir de bayraktarlar bütün dünyama böyle nasıl aktif destek veriyor söylemde de. Bu işte şeyi kızdırdık besbelli Zelenski'yi ama Putin'i de memnun ettiğimize dair bir alamet yok. Geçen hafta başı hatırlayacaksınız belki. Sayın Erdoğan işte bu hafta içinde Putin'den görüşeceğim dedi. 10 gün geçti. Ondan sonra görüşme gerçekleşmedi. Evet. Geçen hafta Putin Macron'la 2 saat hem de onu da açıkladılar. 2 saat görüşme yaptı. Telefon görüşmesi tabii. Macron'a 2 saat ayırabildi ama Erdoğan'a demek ki vakit bulamadı. Demin bahsettiğiniz işte bu şeyi bayraktarların işte Rus gemilerinin batırılmasındaki rolü de olabilir. Ben şeyi de görmüştüm hatta. Bu Moskva işte en büyük
kruvazör
amiral gemisi Karadeniz'deki. Onun batırılmasında bayraktarların verdiği yön de şey olmuş. Etkili olmuş. Yani Ukraynalıların kendi füzeleri Neptün'den Neptün'den batırmışlar. Bayraktarlar böyle şey geminin konumunda falan belirlenmesinde böyle bir yardım etmiş Ukrayna'ya falan. Bunu ben görmüşsem herhalde Putin de görmüştür.
Gerçi basında. Putin de Türkiye'yi şeye koymadı mesela, düşmanlık gösteren ülkeler listesine koydu.
Çünkü hiçbir ambargo uygulamadık ki. Evet. Niye hangi gerekçeyle yani o düşmanlar listesine işte şey.
Yani siz bunu pek böyle bir denge siyaseti, akılcı bir siyaset gibi görmüyorsunuz.
Yok yani iki tarafı memnun etmek olmadığı gibi iki tarafı kızdırmış olduk gibi geliyor. Ve tabii hesap herhalde şeydi, başından itibaren bu kısa sürecektir. Ondan sonra işte 3 güne kadar biter. Biz de işte kendi için şeyimizden buradan işte payımızı kurtarırız falan gibi böyle bir hesap vardı. O hesap da tutmadı. Birçok hesabını tutmadığı gibi son yıllarda Türkiye'de. Bundan sonra da herhalde ne olacağını kara kara düşünüyorlardır. Çünkü mesela bu gemiler işte birkaç tane batmış oldu galiba. Toplam 3 gemi battı galiba.
Evet. Kruvazör bir frikaten bir de çıkarma gemisi diye.
Evet. Şimdi bunun yenileri Baltık Denizi'nde ancak bulunuyor. Ve Odessa'ya ciddi bir saldırıya geçecek olursa gemilere ihtiyacı var.
Abluka içinde ihtiyacı var zaten. Abluka şu anda da yani işgal etmeden Odessa'yı işlemez kılmayı başardı yani.
Yani dolayısıyla mesela 3 güne kadar boğazları açın, ben 3-5 tane gemi geçirmek istiyorum diye geldiği takdirde ne diyeceğiz?
Onu söyledik yani herhalde bir...
Evet ama o 2 ay evveldi. Savaş ve hakikaten de ihtiyacı varsa.
İhtiyaç yoktu, talep yoktu.
Evet. O başlangıçta öyle bir talep yoktu. Çünkü ihtiyacı yoktu. Şimdi de şeysi de stratejisi de işte Odessa'yı ve bütün sahil şeridini ele geçirmek ise yüzlerce kilometre, galiba 300 kilometre falan toplam uzunluğunda bir sahil şeridine ve işte liman şehrine falan denizden bir destek olmadan bir operasyon yürütmesi çok zor. Şimdi gelip de şey derse ne olacak? Hayır mı diyeceğiz? Hayır dersek falan diyecek. O da işte bizi karıştırıyor.
Yani evet, o talebi yapma, hiç yapma demek geçiştirdik herhalde biz. Yani yaparsanız böyle bir talep, yanıtın olumsuz olacağını biliyorsunuz gibi bir tutumumuz var diye ben anlıyorum ama.
İşte siz... ama yani konuşmuyor da Erdoğan'la konuşmuyor. 10 gündür işte şey, artık bu hafta laf edilmedi, işte konuştuk, şey yapacağız falan. Geçen hafta içinde, işte hafta içinde konuşacağız demişti. Hatta cuma namazından çıkarken galiba söylemişti. İşte neredeyse 2 hafta geçti üstüne, olmadı bu.
Evet. 18 Mayıs'ta da Çavuşoğlu şeye gidecekti, Washington'a gidecekti. 18 Mayıs diye açıklanmıştı tarih, Blinken'la görüşmeye. O da belki rahatsız edici bir şeyler olabilir. Rusya'nın tabii durumu sizin yazınızda var. Hani %11 küçüldüğünü söylüyorsunuz, evet, ekonominin. Yaptırımlar küçülecek, ağırlaşarak küçülecek. Evet. İşte yaptırımlar ağırlaşarak sürüyor. Gaz, petrol, silah zaten. Çelik, silah bir arada. Buna dayalı. Ama tabii tarım üretiminin de dünyayı ne kadar etkilediğini gördük. Tahıl. İkisinin birden. Ukrayna'nın da Rusya'nın da tabii öyle olması. Buradan ama bir yandan da şu var. Petrol fiyatları arttı.
Çok fazla değil ama. Günden güne çok
yani
değişiyor.
Yani rakamlara bakıldığında da bu savaş işgalin başlamasından bugüne Rusya'ya aktarılan, işte gaz için ödenen, petrol için ödenen milyarlar var. Yani Ukrayna'ya yapılan yardımları, askeri yardımı katlayacak kadar. Bir de Çin, Hindistan var. Yazınızda da değiniyorsunuz zaten ona. İki görüş var burada. Birisi evet, bu diz çöktürür nihayet Rus ekonomisini durdurur. Kimisi de canım bunun Çin'i var, Hindistan'ı var. Böyle bir dünyada bu kadar doğal gaz bağımlılığı varken, Batı için de geçerli, Rus ekonomisi evet küçülür, bir rasyon olur ama zaten Ruslar da yokluğa alışıktır. Tek adam rejiminde de fazla bunun bir etkisi yani hissedilse de ses çıkamaz.
Tabii.
Etkilenmez diyen var. Siz nasıl görüyorsunuz yani, hangisine ya da ikisinin arasında bir şey mi bilmiyorum tabii. Hani bu etkili olur mu olmaz mı yaptırımlar?
Yani tabii yani
bir etkisi oluyor da bir sonuç alıcı etkisi.
Böyle çoğulcu bir ülkede hatta yani
olurdu.
Kısmen olurdu. Bıraktım işte bilmem diktatörlükleri. Mesela Sri Lanka'da işte. Mesela Sri Lanka çok böyle fevkalade bir demokrasi değil. Evet. Cumhurbaşkanı işte isimlerini bunların telaffuz etmek çok zor.
Rajapaksa galiba.
Kardeşli başbakan evet, mesela. Gayet güzel bir işte bir başka bir kardeş bir şey başkanı evet, filan. Ama halk ayaklandı. Niye ayaklandı? İşte çünkü bu savaşın dolaylı sonucu olarak işte fiyatlar yükselmeye başlayınca filan, iktidar da gerekli tabii tedbirleri alamadığı için, fakir ülke filan, sübvansiyon işte sınırlı.
Çin'den
falan
aldılar. Çin'e sattılar bütün falan limanları.
Ondan sonra işte ortada kaldı. Başbakan istifa etmek mecburiyetinde evet, kaldı. Endonezya'da işte halk yine sokaklara düştü filan. Orada da işte böyle birkaç istifayla.
Affedersiniz, öyle bakarsak Filipinler'de de Marcos'un oğlu geri. Yani evet. Marcos'un oğluyla Duterte'nin kızı yani. Hani bu hiç hayırlı bir şey göstermiyor herhalde. Hayır, hayır. Demokrasiler açısından hani Filipinler'de de işte bir seçimli bir sistem var. Belki %100 demokrasi değilse de.
Evet. Ama bundan önce Duterte'de çok böyle ne demek lazım, böyle şey yapılacak, göklere çıkartılacak bir adam değildi.
İşte onu diyorum yani, Marcos'un evet, oğluyla Duterte'nin kızı zaten yani yani halk seçti yani, onu demek yani
tabii, tabii,
seçim temiz, işte, seçimde hile var diyen yok.
Hayır, önüne ne koyarsanız onu seçecek tabii, başkasını koyamayınca ondan sonra şey, seçenekler sınırlı evet, maalesef. Demek istediğim şeydi yani işte böyle Sri Lanka, Endonezya falan gibi ülkelerde halk bir tepki gösterebildi falan. Rusya'da halk tepki gösterdiği zaman üstüne ateş açılıyor. İşte muhalefet biraz böyle ayaklanmaya kalktığı takdirde hapiste buluyor kendini. İşte şey,
Navalny hapiste, Karamurza da atıldı hapse.
Onun için Rusya'da işte bu ekonominin daralması milleti ayağa kaldıracaktır gibi bir ve rejimi değiştirecektir gibi bir beklenti pek görmüyorum yani. Daha çok şey deniyor işte böyle bir saray darbesi ile ondan sonra sonuçlanabilir bu kriz ama yani her halükarda işte şeyler ne derler oligarklar falan herhalde gayet gayri memnundur bu şeyden. Ruslarda imkanı olan da gidiyor bugün işte Politico'da 4 tane Türkiye'ye gelmiş ve aileleriyle, kedileriyle falan gelmiş. Ya İstanbul'a, Antalya'ya, Gazipaşa'ya yerleşmiş. İşte 4 tane Rus ailesiyle şey vardı, niye ayrıldınız? İşte çünkü artık biz tahammül edemiyoruz bu rejime falan.
Bu da ilginç yani rejim muhalifleri buraya geliyor.
Yani sende. Rejim muhalifleri buraya geliyor, yerleşiyor, ev tutuyor falan. Ama şeyden o yapılan mülakatlardan nasıl geçindikleri ne dair bir şey görmedim, bir bilgi görmedim yani. Okumuş yazmış tipler, işte mühendis, şu bu filan ama gelip de şey yahut IT uzmanı Türkiye'de iş bulabiliyor mu, ne şekilde yaşıyor, nereden gelir sağlıyor filan ama kamplarda filan değil yani evleri filan. Bir tanesi mesela böyle bir İstanbul'da bir fotoğraf çekmiş filan böyle bir kulenin birinde oturuyor gibi yani kira veya satın alma bilmiyorum filan. Onlar dan da var yani rejim muhalifleri gidiyor. Türkiye'ye gelmelerinin sebebi muhtemelen şey çünkü hala uçak bağlantısı var. Avrupa ile yok. Ama buradan da Batı'ya gitmek istiyoruz da demiyorlar. Belki hani Türkiye'de hayat daha ucuz.
Evet.
Her şeye rağmen filan düşüncesiyle yerleşmiş vaziyette. Çoluk çocuk onların okul durumu filan ne oluyor? Böyle genç ailelerde ama birinde iki çocuk, birinde dört çocuk. Dediğim gibi bir tanesinde ayrıca kediyi de bırakmamışlar, onu da getirmişler falan. Böyle bir fenomen de var. Türk basınında pek rastlamadığım yani şeyde.
Bir de yakınlık var tabii. Hani Ukraynalılar için de aynı şey geçerliydi. Polonya'ya gidenler hani Kanada mesela kapılarını açtı dedi ki biz istediğiniz kadar buyur, bu yerde var buyurun gelin. Ama tabii bir önünü görmek istiyor insanlar. Polonya'ya gidip geri dönmek mümkün. Hani yakın. Hemen geçici olarak belki Türkiye'ye gelenler de böyle bir
hani, olabilir.
Hani gel ama tabii bu da kalıcı olabilir Suriyeliler gibi sonuçta. 3 sene geçer, 4 sene geçer, 5 sene geçer artık. Geri dönüş.
Ama bunlar unutulur. Sokaklarda dilenmiyor.
Evet.
Görebildiğim kadarıyla işte belki sayıları şey diye ama böyle İstanbul ve Gazipaşa ve Antalya.
Evet.
Oraları tercih ettiklerini anlıyorum.
Şeyde sanki. Enerji konusunda yani şunu demek o zaman ekonomik olarak da Rusya çökmeden epey uzun müddet devam eder diyorsunuz. Sanki. Yani yaptırımlar ekonomiyi küçültür evet bütün bunlar geçerli ama hani iflas edecek çökecek bir durumda değil.
Yani
değil
rejimi, rejimin çökmesine
o hale de gelmez.
Gelmeyecek. İşte 1917'deki ihtilallere yol açacak bir şey.
Bu ben işin beklemiyorum. Bir başka etkisi kısaca değindik bu gıda meselesi. Onun en acı sonuçları Afrika'da görülüyor. Hem de kuraklık bir yandan, doğa olayları bir yandan bu işte ısınmadan ötürü onu pek konuşmuyoruz biz ama orada da bir felaket yaşanıyor. Yani yine eski hatırladığımız 20-30 sene önceki o Etiyopya, Somali oradaki görüntüler, ölen işte çocuklar, hayvanlar yüzlercesi bir arada falan onlar gözüküyor. Patlayan tabii tahıl fiyatlarından dolayı. Onun ötesinde de ama yeşil dönüşümde de bir hızlanma ve yeşil dönüşümün gerçekçi bir çözüm olduğu konusunda da sanki bir rolü oldu bu Ukrayna'nın tabii işgalinin. Tabii. Sıvılaştırılmış doğalgaza, LNG'ye ara çözüm olarak yönelim var. Ben şeyi çok ilginç buldum. Alman Enerji Bakanı Habeck'in Katar emiriyle görüşmesi. Hani tam tipik bir şey. Emir en az 20 yıllık bir sözleşme diyor. Doğru tabii çünkü gaz siz de biliyorsunuz karşılıklı güven gerektirir. Büyük yatırımdır. Uzun vadeli 20 yıl 30 yıllık yapılır. Habeck de tabii biz 2040'a kadar zaten olduğu gibi bütün fosil yakıtlardan çıkıyoruz. Hani hidrojene geçiyoruz. Evet. Bir ara çözüm. Sonra Katar emirinin yine bunu petrol fiyatına endeksli olması gerekir doğalgaz fiyatının demesi, onu kabul ettirmeye çalışması. Ama bir de gerçek olan şu var, işte ne yapsa Almanya örneğin, şimdi Almanya'dan konuşuyoruz ama o bir güzel bir örnek, 2024'ün ortasına kadar en iyi ihtimalle doğalgazdan. Bir de tabii biz varız burada bu arada. Hani bunun altyapısını da sıvılaştırılmış doğalgaz için işte Anvers'te, Rotterdam'da bu yatırımları da yapmaya başladılar. Bu da bugünden yarına topraktan fırlayacak değil tabii ama büyük yatırımlar da bunlar. Bizde de bağımlılık var. Bu yeşil dönüşüm konusunda da fırsatları teşvik olduğunu biliyoruz ama ne kadar değerlendirdiğimizi bilemiyorum. Yani bu rüzgar enerjisi, işte güneş enerjisi konusunda. Bu meseleler bizi nasıl etkiler? Küresel etkileri siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu sıvılaştırılmış doğalgaz ara çözüm olması, Türkiye'ye faturası, yeşil dönüşümün bizim tarafımızdan benimsenip benimsenemeyeceği, ki benimsenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Mecburuz, başka bir seçenek yok çünkü ama konuşmuyoruz pek sanki bunları.
Hayır, konuşmuyoruz.
Yani i̇şte muhalefet şeyde, de dile getirmiyor sanki.
Türkiye Paris Sözleşmesi'ni şey yaptı, onayladı.
Evet.
Geçen sene. Fakat bildiğim kadarıyla hala bu milli hedeflerini, indirim hedeflerini açıklamış değil. Sanayide böyle bir hazırlık var mı? Mesela otomobil sanayi ilk benim aklıma gelen. İşte Avrupa'da 2025'ten itibaren yavaş yavaş elektrikli veya hızlı elektrikli araca geçecekler. Norveç'te galiba 2025'ten itibaren elektrikli olmayan araç satılamayacak mesela. Diğer Avrupa ülkelerinde de işte Hollanda galiba 2030 falan, Almanya 2035 falan. Yani bunlar tabii belki şeye 3 gün ötesine bakmaya alışık olmayan bizim toplumumuzda çok uzak şeyler, tarihler olarak gelebilir ama sanayici için böyle olmamalı. Ama şeyi de duymadım yani Türkiye'deki mesela otomobil sanayinin kendini işte bu dönüşüme hazırlamakta olduğunu, şu tarihten itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini veyahut da bu dönüşüm sadece sanayiyle bitmiyor. Bütün altyapınızı da değiştirmeniz gerekiyor. İletişim ağları falan elektrikli şeylere, yani elektrik tüketimi çok fazla artacaktır. Bu dönüşümün neticesinde ve onun altyapısının da hazırlanması lazım. Ve bunlar milyarlar tutan şeyler. Ben İngiltere ile ilgili bir rakam görmüştüm. Dudak uçurtlatacak bir rakamdı. Sırf yani elektrik şebekesinin bu yeni sınamaya diyelim
uyarlanması
için gereken yatırım muazzam bir şeydi. Ve onlar başladılar. Ben Türkiye'de böyle bir şey olduğunu duymadım. Sanayinin işte şeysi dönüşümü için işte evet işte dediğim gibi sözleşmeye taraf oldu, şey yaptık, onayladık. Bir de galiba Enerji Bakanlığı bir rapor hazırladı. Bundan birkaç ay evvel işte onda bitti. Tabii savaş girdi araya. Fakat tabii şey evet yani gaz bir geçiş şeysi olarak devam edecektir.
Onun da sıvılaştırılmış hali daha pahalı tabii.
Daha pahalı ve tabii o kadar da böyle bol da değil. Yani işte Amerika var, Katar var, işte şey var, Cezayir var, Nijerya var. Türkiye esasında rakamlara baktığınız zaman son senelerde Rusya'ya bağımlılığını birazcık düşürmüş. Azaltmıştı.
Evet.
Birazcık azaltmıştı. Ama yine hala çok yüksek. Bizim tabii bir de o nükleer santral baş ağrısı var. Yani ben onun bu krizden, bu savaştan etkileneceğini tahmin ediyorum. Çünkü hatırladığım kadarıyla Siemens Rosatom'la böyle bir şeysi vardı. Ve o santrale bir takım şeyler üretecekti. Şimdi herhalde bunlar olamayacak. Santral tamamen işte Rus sermayesiyle yapıldığına göre Almanlar o şeyleri vermeyecekler. O zaman ne olacak bu akkuyu santrale filan? 2023 deniyordu galiba. İşte herhalde pek olmayacak. İşte şeyde Karadeniz'deki şeyimiz var. Yeni kaynaklar var ama onlar ne zaman yetişecek, miktarı ne kadar falan.
Yani fosil yakıttan kurtulmuş birinci sınıf ülkelerle hala fosil yakıtla devam eden ikinci sınıf ülkeler gibi yeni bir ayrım da herhalde oluyor.
Olabilecektir ama...
Bir taraftan da küreselleşmenin de aksadığı.
Ama şeyde yani bu bir de haksız rekabet sorununa yol açacaktır. Tabii programımızın
sonuna geldik.
Bu da bu değildi ama şeyde işte ben fosil yakıttan herkes vazgeçmişken Avrupa diyelim. Türkiye fosil yakıt daha ucuza mal üretirse mesela bilmem herhangi bir şey o zaman işte karşı tarafta ilave vergiler gündeme geliyor falan. Bunlar tartışılıyordu. Evet. Savaştan dolayı bu tartışmalar...
Siyasal olarak da yani Van'a benim elimde kapatırım deme kol bükme gücünde de epey bir aşınma olacak
tabii
Rusya ki. Gibi ülkeler.
Tabii. Doğrudur.
Peki. Maalesef sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ama eklemek istediğiniz bir şey varsa son bir cümle. Yok. Birkaç şu kalmasın söylemeden diye. Ben yine hatırlatayım. Serbestiyet'teki Selim Kunaralp'in yazılarını okursa izleyicilerimiz daha ayrıntılı bilgiyi de oralarda bulabilirler. Çok teşekkür ederim Selim Bey. Zaman ayırdınız geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
Ukrayna'yı konuştuk. Küresel etkilerini bizi nasıl etkileyecek? Ne tarafa yöner? Masa ne zaman nasıl kurulur? Onları konuşmaya çalıştık. Herhalde daha da konuşuruz. Siz birkaç ay daha dediniz ama herhalde birkaç yıl da bir ihtimal.
Yani öyle bu... o kadar da olmayıversin.
Dileyelim olmasın. Peki iyi akşamlar. Haftaya bir başka konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın.